Ayrım 9.
5. Bölüm Plan. 1. Kısım Becca. Annem hep bana, "Becca, doğru dürüst plan yapsan, bu dünyada yapamayacağın şey yoktur," derdi. Bunu bana, Kesley sokağında alışveriş yaparken, mis çamaşırhanesinde, çarşaf ve havluların yıkanmasını beklerken ya da zıplayan çekircek kafesinde kahve içerken söylerdi. Annemin hayatta çok planı vardı. Örneğin, ben 21 yaşındayken ve babam büyük bir parti yapmayı aklından bile geçirmezken, annem bir plan yapmıştı. Rosemore'da yeni açılan otele gitmiş ve onlara içinde birçok ünlü konuğun isminin bulunduğu davetli listemizi göstermişti. Kızı Becca'nın partisi vesilesiyle onların tanıtımına yapacağı katkıdan dolayı fiyatın yarısını ödemesi gerektiğini söylemişti. Parayı da ufak ufak babamdan tırtıklamıştı ve işte olmuştu. Herkesin katıldığı müthiş bir 21. yaş partisiydi. Bunu planına borçluydu. Sevgili annem birçok konuda öyle doğru düşünüyordu ki. Gerçi babam konusunda tam olarak doğru düşündüğünü söyleyemeyiz. Ama onun ne zaman ne yapacağını kim bilebilirdi ki? Bunu bilmek için alim olmanız gerekirdi. Babam, ben 25 yaşında, annem de 50'lerine yaklaşmaktayken şu rezil fahişe Iris'le kaçtı. Korkunç kadın Iris genç bile değildi. Hırkayla dolaşan, Wittethorn ormanında köpeğini gezdiren bir kadındı. Annem iri göğüslü, salak bir kız olsaydı bu kadar kötü olmazdı dedi. Ama hayır, aynı yaştaydılar. Bu çok küçük düşürücü bir şeydi. Ben de anneme saf saf Azize en kaynağına gitmesini önerdim. Birçok insanın orada dilek dilediğini ve isteklerinin gerçekleştiğini söyledim. Böyle düşünmemden dolayı dehşete düşmüştü. Orası gülünç bir yer. Evde kalmış kızların ve köylü kadınların, puta tapanların gittiği bir yerdi. Ağzından yel alsın dedi. Annem o gücü kendinde bulsa Iris'i öldüreceğini söyledi. Bunu yapmaması için ona yalvardım. Anne, lütfen Iris'i öldürme. Yakalanır, tutuklanır, hapse girersin. Doğru dürüst yaparsam girmem dedi annem. Doğru dürüst yapamazsın anne. Hem bir an için yaptığını ve babamın Iris için perişan olduğunu düşün. Ne kadar korkunç olurdu. Annem gönülsüzce kabul etti. Eğer daha genç olup uygun bir plan yapabilseydim, Iris'i rahatlıkla öldürebilirdim dedi sakin bir sesle. Ama Becca hayatım, buna daha önce kalkışmalıydım ve sanırım haklısın. Şimdi bunu unutsam daha iyi olacak. Çok şükür ki öyle yaptı. Babam teması kesti. Arada bir mektup yazıyor. Annemin onu sağdığından söz ediyordu. Annem o ve korkunç Iris'in kendisinin hak ettiği her kuruşa el koyduğunu söylüyordu. Elinde kalan tek şey Rosemore'daki harabe halindeki evdi. Sürekli iç geçiriyor ve Miles Berry'den başka bir avukat daha tutmanın etrafa para saçmak olacağını söylüyordu. Biraz daha yaşlandığın zaman, "Beccacığım, lütfen bir planın olsun. Plansız hiçbir şey yapma ve onu da bir an evvel yap." Bu iyi bir fikre benziyordu. Çünkü annemin gecikmeli yaptığı her şey ya sürüncemede kaldı ya da hiç gerçekleşmedi. Zamanında yaptığı her şey de yolunda gitti. Demir tavında dövülürdü. Ben de çoğu konuda planlı olmaya gayret ettim. Rosemore'da zengin müşterilere hizmet veren bir butikte çalıştım ve bu insanları sosyal yönden tanımayı planladım. Bazen becerebiliyor, bazen beceremiyordum. Aynı zamanda taksicilikte yapan ve bazen beni bir yerlere götüren kamyonet şoförü Kevin'la tanıştım. Param olmadığından taksiye binemediğim için bu çok iyiydi. Kevin iyi biriydi. Kötü bir öksürüğü olan, her baş ağrısının menenjit olduğunu falan düşünen, korkular içinde bir hastalık hastasıydı ama benden çok hoşlanıyordu ve ben yağmurlu bir gecede onu arayıp gelip beni almasını istesem geleceğini söylüyordu. Onu hiç suistimal etmedim ama arada bir yardım istedim. Annem oldukça kötü durumdaydı ama dürüst olmak gerekirse kendi hayatımda o kadar çok şey oluyordu ki annemle ve sorunlarıyla pek ilgilenemiyordum. Anlarsınız ya, Franklin'le tanışmıştım ve her şey değişmişti. İnsan bir film yıldızıyla, İngiltere kraliçesiyle, papayla, ABD başkanıyla ya da çok sarsıcı bir olayla karşılaştığında bu büyük olayı tarif etmekte nasıl güçlük çeker bilirsiniz. Bir dolu önemsiz ayrıntıyı hatırlarsınız ama işin aslını hatırlamazsınız. Hazmedilemeyecek kadar büyük bir olaydı. Franklin'le tanışmam tam olarak buydu. Üzerimdeki elbiseyi hatırlıyorum. Ucuzcu bir dükkandan aldığım, boyundan bağlı, kolsuz, kırmızı ipekli bir elbiseydi. Sürdüğüm parfümü de hatırlıyorum. Calvin Klein'in Obsesyonu. Ben o kadar para veremezdim. Müşterilerden biri onu butikte unutmuştu. O partiye neden gittiğimi hiç hatırlamıyorum. Rosemore'daki yeni bir lokantanın açılışıydı. Kasaba çok büyümüştü ve annemin gençliğinden beri epey değişmişti. Sürekli yeni lokantalar, oteller, sanat galerileri açılıyordu. Davetli filan değildim ama iyi giyinip gittiğinizde her zaman içeri alırlardı, biliyordum. Ayda birkaç kez bir partiye gidip biraz kalıyor, böylece annemin ayağına dolaşmıyordum. Hem karşınıza kimin çıkacağını nereden bilebilirdiniz ki? O zamana kadar aslında kurbağa olan pek çok prensle karşılaşmış ve buralarda bir prensle karşılaşacağıma dair inancımı yitirmeye başlamıştım ki Franklin'le karşılaştım. Neon ışıklı, devasa pembe saat 19.43'ü gösteriyordu. 8'de eve dönmek niyetindeydim. Bu gece Kevin'i çağırmayacaktım. Hemen dışarıda bir otobüs durağı vardı. Tam o sırada Franklin bana merhaba dedi. Karmakarışık sarı saçları, mavi gözleri ve mükemmel dişleri vardı. Şaşırtıcı derecede yakışıklıydı. Çok hoş ve rahattı. O anda aramızda bir şey başladı. Kelimenin tam anlamıyla her şeyimiz benzerdi. İkimiz de Yunanistan ve İtalya'yı çok seviyor, Tayland mutfağına, kayak yapmaya ve televizyonda gösterilen eski filmlerin tekrarına bayılıyorduk. Büyük köpeklerden, step dansından ve pazarları uzun uzun kahvaltı etmekten hoşlanıyorduk. O sırada annem depresyon geçiriyordu ve benim yeni aşkımla ilgili şüphe içindeydi. Bunlar herkesin hoşuna gider Becca, şapşal kızım. Çok fazla umutlanma hayatım. Yalnızca işe yarayacak şeyleri söylüyor. İtalya'yı, Sergent Bilko'yu ya da Dates Ermi'yi ya da kayak yapmayı sevmeyen var mı? Mantıklı ol hayatım lütfen. Sonra Franklin'le karşılaştı ve herkes gibi çarpıldı. Onu çok beğenmişti. Söylediği her şey hoşuna gidiyordu. Becca'nın müthiş elmacık kemiklerinin nereden geldiğini şimdi anladım. Bir içi böylesine iyi oynamak için korkutucu bir zekaya sahip olmalısınız. Size Gabriel dememe izin verin. Size Bayan King demem için çok gençsiniz. Alaycı biri olsaydım bunun sadece bir replik olduğunu, onun yaşlı hanımlara ne söyleneceğini bildiğini söylerdim. Ama alaycı değil, neşeli ve iyimser biriyim. Hiçbir şey demedim. Gülümsemekle yetindim ve o sırada kalacak yeri olmadığı için Franklin zavallıcık gelip bizde kaldı. Bir süre misafir odasında kalıyormuş havası olduysa da kısa bir süre sonra onun eşyalarını koymak için o odaya ihtiyacımız oldu ve Franklin de benim odama taşındı. Franklin bildiğimiz anlamda çalışmıyordu ama o ve Wilfred adındaki bir arkadaşı bir fikir, bir kavram üzerine çalışıyorlardı. Beraber iş yapacaklardı. Cep telefonlarıyla ilgili bir işti ve anlatması ve anlaması gerçekten de çok zordu. Ama Franklin, Wilfred bir proje üzerinde çalışan parlak iki öğrenci gibiydi. Hevesle projenin peşinden sürükleniyorlardı. Annem Franklin'i elimde tutmak için bir plan yapmam gerektiğini, onun gibilerin insanın karşısına her zaman çıkmayacağını söylüyordu. Öncelikle evime daha bağlı olmalı, ona yemek pişirmeliydim. Daha iyi giyinmeliydim, butikten ödünç elbiseler alıp kuru temizlemeye vermeli ve sonra geri götürmeliydim. Ona nasıl değerli biri olduğunu göstermeliydim. Beraber çok mutluyduk. Annem, Franklin, Wilfred ve bana briç oynamayı öğretmişti. Ben de yemek yapıyordum. Harika bir 4 ay geçirdik. Franklin'le müthiş bir anlaşmamız vardı. İkimiz de 29 yaşındaydık ve geçmiş yaşantılarımız olsa da başka hiç kimseye, birbirimize olduğumuzun 1/10 kadar bile aşık olmamıştık. Aşkımız bir parça bile azalacak olsa ya da başka biriyle tanışacak olsak aldatma ya da yalan olamazdı. Doğrudan birbirimize söylerdik. Bu fikre gülmekten katılıyorduk. Olması imkansızdı. Sonra bir akşam Franklin bana Janice adlı bir kızla tanıştığını ve birbirlerinden hoşlandıklarını, sözümüze ve anlaşmamıza bağlı kalarak bunu hemen bana anlattığını söyledi. Kalbimi kıran gülümsemesiyle gülümsedi. Yüzünde sanki şu lanet olası Janice'i bana söylediği için takdir edilmeyi bekleyen bir ifade vardı. Sanki dürüstlüğü ve güvenilirliği kanıtlanmıştı. Dişlerimi sıktım ve gülümsemeye çalıştım. Elmacık kemiklerime, anneminkilere benzeyen elmacık kemiklerime bir ağrı girmişti. Belki de yalnızca ondan hoşlandığını sanıyorsundur dedim. Muhtemelen onu tanıdıkça çok farklı olduğunu göreceksindir. Bu kadar sakin kalabildiğim için kendimle gurur duyuyordum. Ama o bunu bildiğini söyledi, bundan emindi. Emin olduğunu söylemek için onunla yatman gerekmez mi? Konuya böyle yaklaştığım için de gururluydum. Ah, yattım zaten, dedi. Anlaşmamız tam olarak böyle, yani birbirimize söylemeden sevişmek değildi, değil mi? Sesimin iç sesim kadar soğuk çıkmadığını umuyordum. Ama orada yoktun ve sana soramazdım, dedi. Sanki dünyadaki en mantıklı şeyi söylüyormuş gibi. Nerede değildim diye sordum. Otelde. Wilfred ve ben orada bazı yatırımcılarla buluşmuştuk. Orada briç oynuyorlardı, biz de katıldık ve orada Janice'le tanıştım. Katil emrimi annemin imzaladığını anlamıştım. Franklin'e briç oynamayı öğretmesi olmaz mıydı? Öğretmemiş olsaydı Franklin de Janice'le tanışmayacaktı. Hayatımız mükemmel bir şekilde devam edecekti. Ama bir planım olması gerektiğini biliyordum. Onu gerçekleştirene kadar sakin olmalıydım. Peki öyleyse Franklin, dedim kocaman gülümseyerek. Umarım sen ve Janice birlikte çok mutlu olursunuz. Harikasın, diye bağırdı Franklin. Janice'e seninle böyle güzel bir anlaşmamız olduğunu söylemiştim. Ama o senin asla bu anlaşmaya uygun davranmayacağını söylemişti. Ama ben ikimizin de buna uygun davranacağını biliyordum. Haklıymışım. İnancının teyit edilmesinden mutlu, ışıltıyla gülümseyerek bana bakıyordu. Aklını mı kaçırmıştı? Bana neler olduğunu, hayatımın söndüğünü görmüyor muydu? Kafamın içinde tıklayan sesi, etrafımda savrulan rüzgar gibi uyultuyu duymuyor muydu? Belki şoktu ya da sinir krizi ya da deliliğin başlangıcı. Daha önce kendimi hiç böyle hissetmemiştim. Bayılmadan hemen önceki his gibiydi. Dünya bir yaklaşıp bir uzaklaşıyor gibiydi. Ama bayılamazdım. Zayıflık belirtisi göstermemeliydim. Bu hayatımda bir dönüm noktası oldu. Onu geri kazanmak için yaptığım planı işler hale getirmeliydim. Dünyamın yıkıldığını fark etmemeliydi. Franklin'e acelem olduğunu, butikte geç saatte bir kriz çıktığını ve gitmem gerektiğini söyledim. Janice'le ona mutluluklar diledim ve hızla uzaklaştım. 5 yıldır sigara içmiyordum ama bir paket sigara aldım, sonra butiğe gittim. Bir masaya oturdum ve saatlerce ağladım. Kevin oradaydı. Ağır bir sigara tiryakisi olarak bana katıldı ve elimi tuttu. Ben daha derdimi anlatamadan o bana kendi dertlerini anlatmaya başladı. Ben de çok iyi durumda değilim Becca dedi. Yüzü üzgün ve süzülmüş görünüyordu. Sorun nedir Kevin dedim kibarca, hiç de umurumda olmadığı halde. Muhtemelen kamyonetle ilgili bir sorundu ya da taksiyle yeterince iş yapamıyordu ya da lotoyu 2 sayıyla kaçırmıştı. Kimin umurundaydı? Franklin beni Janice için terk ederken ve dünyanın sonu gelmişken kimin umurundaydı bütün bunlar? Kötü bir kansere yakalandım Becca. Ameliyat edilemez diyorlar. En fazla 2 ayım var. Ah Kevin, çok üzüldüm dedim ve gerçekten de üzülmüştüm. Tam 30 saniye boyunca Franklin'i, Janice'i ve planımı unuttum. Bugünlerde hastanedekiler oldukça iyiler dedim ona. Sana bir sürü ağrı kesici vereceklerdir. Beklemeyeceğim Becca. Her sabah kalkıp acaba bugün mü olacak diye merak ederek yaşayamam. Peki ne yapacaksın? Kamyonete atlayıp bir duvara toslayacağım. Bam dedi. Çok daha hızlı. Beklemek yok. Endişe yok. Olana kadar sürünmek yok. Planımı tam da bu noktada yaptım. Kafam birden fazla mesai yapmaya başlamıştı. Aynı anda 100 şeyle baş edebileceğim hissine kapılmıştım. Müthiş cüretkar, delice bir plandı. Ama yapmam için bir sürü neden vardı. Her şeyi bir anda çözecekti. Eğer Kevin kendini öldürecekse, Janice'i de yanında götürebilirdi. Her halükarda ölecekse ve beklemekten korkuyorsa, o zaman neden bu dünyayı beraber terk etmiyorlardı? Plan çok çok akıllıca olmalıydı. Kevin asla bilmemeliydi. Aklımdan geçenlerin bir zerresini bile hissetmemeliydi. Sanırım haklısın Kevin. Yerinde olsaydım ben de aynını yapardım. Elbette bir gün benim de başıma gelecek. Ben de aynını yapacağım. Kendi istediğim zamanda gideceğim. Başkasının istediği zamanda değil. Kevin müthiş şaşırmıştı. Vazgeçirmek için ona yalvarmamı bekliyordu. Ama ne düşünüyorum biliyor musun Kevin? Bunu kendi kamyonetinde yapmak yerine takside yapmalısın. Taksiler her zaman kaza yapar. Araştırma yaptıklarında bu çok daha doğal görünecektir. Hayat sigortan, annen falan açısından da daha iyi olur. Anlıyorum dedi Kevin ağır ağır. Yani intihar olduğunu düşünürlerse ödeme yapmazlar öyle mi? Tabii ki hayır. İlgilendiğin için çok teşekkürler Becca. Ama seni bu kadar kızdıran şey nedir? Ah hiç önemli değil. Senin sorunlarının yanında lafı bile olmaz Kevin. Annemle aptalca bir tartışma yaptım. Az sonra geçer. Ama Franklin'le aranızda bir sorun yok değil mi? Diye sordu. Kevin'in hep bana biraz aşık olduğunu düşünmüşümdür. Tabii ki bunun farkındaymışım gibi davranmıyordum ama Franklin'in yaptıklarını asla bilmemesi gerekiyordu. Üsteledim, ah Franklin ve ben çok iyiyiz, ufukta tek bir bulut bile yok dedim. Bunu düşünmek bile ağlamamın durmasına yetmişti. Kevin bana kağıt mendil verdi, gözlerimi sildim. Her şey yoluna girecekti. Kevin'a biraz kibarlık edecek kadar zamanım vardı. Hadi Kevin, gel seni Çin yemeği yemeye götüreyim dedim. Öyle dokunaklı bir teşekkür havası vardı ki gözlerinde. Franklin dert etmez mi diye sordu. Franklin, benim ne yaptığıma karışmaz dedim. Benim olsaydın ben de aynı şeyi yapardım dedi Kevin. Gittik ve bana teşhisin konmasını ve her şeyi sona erdirmek istediğini anlattığı uzun ve üzücü bir yemek yedik. Onu başımla onayladım ve tamamen haklı olduğunu söyledim. Söylediği bir kelimeyi bile dinlemedim. Orada oturup planımı düşündüm. Kevin benim için bunu yapardı. Kevin bunu yapardı. O korkunç Janice'le ilgili olarak hevesli davranacak, onunla arkadaş olmaya çalışıyormuş gibi görünecektim. Sonra ona güvenilir bir taksi şoförü olan Kevin'in telefon numarasını verecektim. Tabii ki Kevin tamamen masum bir yolcuyu yanına alıp öldürmezdi. Bu yüzden ona Janice'in de tedavisi olmayan benzer bir hastalıktan muzdarip olduğunu ve bu dünyadan hızla ayrılmak için benden yardım istediğini söyleyecektim. Benim için oldukça iddialı bir rol olacaktı. Yazıp öyle oynamam gerekiyordu ama bunu yapmak zorundaydım. Mükemmel bir plandı. Kimse benden şüphelenmezdi. Çünkü ben insancıl bir nezaketle dolu şeker kız olacaktım. Sen olmasan ne yapardım bilmiyorum Becca, dedi Kevin bana yemek boyunca onlarca kez. Ben de sen olmasan ne yapardım bilmiyorum Kevin, dedim ona gerçekten öyle düşünerek. Franklin'in arkadaşı ve iş ortağı Wilfred bana hayret ediyordu. Sen gerçekten sürprizlerle dolusun, dedi bana. Ortalığı yakarsın sanıyordum, yanılmışım. Çınlayan bir kahkaha attım. Franklin'la benim hep bir anlaşmamız vardı, Wilfred. Wilfred huşu içinde bana bakarken ona Franklin'in olduğu kadar kendisinin de kalbini kıracağını umduğum bir şekilde gülümsedim. Annem eğer kalmak istemiyorsa Franklin'i tutmaya çalışmanın bir anlamı olmadığını söylediğinde çok şaşırdı. Hayretle başını salladı ve benim her zaman kendisinden bile dengesiz olduğumu ve böyle mantıklı davranmamın çok şaşırtıcı olduğunu söyledi. Franklin'e taşınmak için acele etmemesini söyledim ama tabii şimdi işler değiştiğine göre artık misafir odasında uyuyacaktı. Sık sık dışarıya çıkıyordum. Genellikle Kevin'la. Bu adil bir davranıştı ama tabii ki asıl plan Janice'i daha iyi tanımaktı. İlk darbe henüz 19 yaşında olmasıydı. Giysilerle ilgilenmiyordu. Dolayısıyla ona butikten ucuz giysiler almasını öneremezdim. Yemek pişirmekle ilgilenmiyordu, dolayısıyla ona yemek tarifleri veremezdim. Peki ama onu nasıl tanıyacaktım? Çoğunlukla olduğu gibi bu sefer de çözüm bir işten geldi. İğrenç Janice'den. Hayır için yapılacak bir kadınlar gecesinde benim bir iç partnerim olmasını istedim. Ona karşı çok iyi ve Franklin'i ona verme konusunda hiç homurdanmayarak çok düzgün davrandığım için kabul etmekten başka çaresi yoktu. O gece çok iyi anlaştık ve bana defalarca aşka yaklaşmamızdan dolayı bana ve ait olduğum nesle hayran olduğunu söyledi. Bir gün kendisi de bu kadar olgun olacağını umuyordu. Onu bridge masasında ellerimle boğup öldürmemek için kendimi zor tuttum. Ne de olsa daha iyi bir planım vardı. Oyunu kazandık ve ertesi hafta Rosemore'da yapılacak bir hayır yemeğinde tekrar beraber oynamak için sözleştik. Birçok yönden çok tatlı bir arkadaştı. Gereğinden çok parası ve zamanı olan ama görgülü bir üniversite öğrencisi ve kabul etmeliyim ki iyi bir bridge oyuncusuydu. 19 yaşında bir kızı ölüme gönderme konusunda doğal olarak biraz acı, pişmanlık, endişe duydum. Sonuçta ben de insanım. Bir şey hissetmemek mümkün mü? Ama gerçek aşkımla aramıza girmişti ve onları ayırmak imkansızdı. Ya olacak ya olacaktı. Janice ve ben defalarca bridge oynadık. Ben o geceye karar vermeden önce beraber defalarca dışarıya çıktık. Franklin evden taşınmayı düşünüyordu ama ona birkaç gün daha kalması için yalvardım. İstediğin zaman gidip gece Janice'le kalabilirsin diye mırıldandım ona ama şimdiden her şeyini götürme. Ancak o öldüğünde hala evde kalıyor olursa planım işleyebilirdi. Kevin o sıralar çok sorun çıkarıyordu. Şüphelenmeye başlamıştı. yanına başka bir yolcu alma konusuna takılmıştı. Önce kızla konuşmalı, tercihini sormalıydı. Kim bilir, belki çarpışmadan önce kızın yatıştırıcı alması gerekecekti. Ona kızın kesinlikle fikrini değiştirmeyeceğini söyledim. Onunla her bir ayrıntının üzerinden geçerken hep buna takılıyordu. Ya son dakikada kız fikir değiştirirse? Duramayabilirdi. O zaman da çok geç olurdu. Hayır dedim, öyle olmayacak. Defalarca Janice'in artık kızını almaya başlayan şu korkunç hastalığa yakalandığını ve dayanılmaz ağrısı olacağını söyledim. Bu ölümcül hastalığın yanında bir de kişilik bozukluğu geliştirdiğini söyledim. Bir daha bunu düşünmeyeceği ve üzerinde konuşmayacağı şekilde bir organizasyon yapmamı istemişti. Ben en iyisi neyse öyle yapmak isterim dedi Kevin. Gerçekten çok kibar ve düşünceli bir adamdı. Bazen böyle birine aşık olmanın hayatımı ne kadar kolaylaştıracağını düşünürdüm. Ama buna kafa yorarak zaman harcayamazdım. Franklin'in bana Janice'den söz ettiği andan itibaren o konuya iyice odaklanmıştım. Bazen Kevin intihar etmeye hakkı olup olmadığını düşünüyordu. Bu onun elinde miydi? Bununla da uğraştım. İnsanlar her şeyi anlayan bir tanrıdan söz ediyordu. Eğer öyleyse Kevin oyalanıp kaçınılmaz olanı bekleyemezdi. O sadece işleri hızlandıracaktı. Hem de herkes için. Sözlerim 10-15 dakika sonra etkisini gösteriyordu ama bu son derece yorucuydu. Bu arada annem, Franklin, Wilfred, iş yerindeki insanlar ve hatta zavallı Kevin bile normal halimden farklı olduğumu söylüyordu. Yabanıldım, çivisi çıkmış diyordu annem. Daha fazla makyaj yapıyor, yüzüme kabus gibi bir gülümseme konduruyordum. Sonunda kazanın olacağı büyük gece geldi. O gün Kevin'la buluşmuş ve kendisi için yaptığı şeyin doğru olduğunu, ikimizin yaptığının da Janice için doğru olduğunu yinelemiştim. Tam planladığımız gibi bridge oynadığımız hayır gecesinde otelin kapısında belirdi. Ah işte bir taksi Janice dedim memnun bir ifadeyle. Harikasın Becca, herkes taksi bulmak için koştururken sen bana hemen bir tane buluverdin. Gerçekten hayranlıkla bakıyordu. Kevin yolcu kapısını açmak için arabadan çıktı. Onunla el sıkıştık. Janice sonradan Franklin'in de geleceği evine doğru gidiyordu. Franklin ve Wilfred bir başka iş toplantısındaydı. Otobüsüm geldiği için hemen gitmem gerektiğini, zaten farklı yönlere gittiğimizi söyledim. Hoşça kal sevgili Becca dedi Kevin. Görüyor musun Becca, herkes senin için deli oluyor dedi Janice imrenerek bana el sallarken. Sonra eve döndüm. Uzun süre annemle konuştum ve yattım. Franklin bir işten ne zaman ayrıldığımızı sormak ve Janice'in hala eve dönmediğini söylemek için aradı. Ona buna anlam veremediğimi, bir dolu insanın saatlerce önce onu taksiye binerken gördüğünü söyledim. Sabah yine aradı ve onun gece eve gelmediğini söyledi. Onu anlıyordum ama ne olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu. Öğlenden sonra Franklin aradı ve zavallı, tatlı, küçük Janice'in taksi şoförüyle beraber bir duvara toslayıp öldüğünü söyledi. Herkes şoktaydı. Franklin öyle berbat durumdaydı ki evden taşınmadı ve bir süre sonra beni yeniden sevmeye başladı. Kevin olmasaydı her şey mükemmel olacaktı. Haklıydım. Bana aşıktı. Lehtarı olduğum bir sigortası vardı. Küçük bir servet alacaktım. Bu tabii ki bütün planı mahvetmişti. Bu poliçe olmasa kimse olayın benimle bağlantısını kuramazdı. O ve Kevin'in yaptığım her şey için bana teşekkür eden mektubu. Şimdi herkes araştırma yapıyor. Sigortacılar, polis, herkes. Ve bütün Rosemore benden söz ediyor. Janice'in annesi ve kız kardeşlerinin arkalarında uzun bir kafileyle ormandaki o gülünç kaynağa gittiğini söylüyorlar. Sanki bu onu geri getirecekmiş gibi. İnsanlar benim çok katı olduğumu söylüyor. Hiç böyle biri değildim. Kedi kadar uysaldım. Tabii ki beni bir şeyle suçlayamazlar. Ama Franklin bana çok kızgın. Bunu söylemedi. Ama geçen hafta eşyalarını evden taşımaya başladı. Kevin cömertlik yapmaya kalkışmasa, hayatını sona erdirirken bana bir şey vermeye çalışmasa, öyle mükemmel bir plandı ki, bütün bunları vermek yerine hayatımı elimden aldı.